Değer yaratmanın formülü. Tasarım odaklı düşünme.
Merhaba, ben Mete Yurtsever. Değer yaratmanın formülü podcastinin ev sahibiyim. Kitap kulübümüzün 9. buluşmasında Tom ve David Kelly'nin Yaratıcı Özgüven adlı kitabını konuştuk. Yine her zaman olduğu gibi yaptığımız yorumların bir kısmına yer vermeye çalışacağım. Önce kitap hakkında birkaç not ileteyim. Kitap 2013 yılında yayınlanmış. Kelly kardeşler için inovasyon ve tasarım odaklı düşünme alanının öncülerinin olduklarını herhalde rahatça söyleyebiliriz. Stanford Design School kuruluşundaki rolleri ve tasarımın amiral gemisi diyebileceğimiz IDEO'nun kurucuları olmaları bu payı hak etmelerine yeterli olur sanırım. Kitap aslında David'in ölümcül bir hastalığa yakalandıktan sonraki dönemin bir ürünü. Kendine her gün şu soruyu sorduğunu söylüyor. Dünyaya ne yapmaya geldim? Ve diyor ki bu kitap yanıtın bir kısmıdır. Mümkün olduğunca çok insana ulaşmak, gelecek buluşçulara tutuklarının peşinde gitme fırsatı sunmak, insanların ve kurumların tüm potansiyellerini serbest bırakmalarına ve kendi yaratıcı özgüvenlerini inşa etmelerine yardımcı olmak. Çok şükür David Kelly kanseri yeniyor ve bu amacı için çalışmaya devam edebiliyor şu anda. Eğer yaratıcılığınızdan şüpheniz varsa kolay okunan ve birçok üyemizin de başucu kitabı olarak adlandırdığı deneyimleyebileceğiniz birçok taktik sunan bu kitabı hararetle size tavsiye ediyoruz. Katılımcılarınızın yorumlarına geçmeden önce iki talebim olacak sizden yine. İlk defa dinleyenler için özellikle. Birincisi Apple Podcast'te benim için bir değerlendirme yapmanızı isteyeceğim. Beğeniniz ölçüsünde yıldız verebilirsiniz. Biliyorsunuz algoritma bu şekilde çalışıyor. Bu sayede podcast'i insanların ekranına düşürüyor. Bir diğeri de eğer haftalık e-posta bültenine üye değilseniz meteyursever.com'dan üye olabilirsiniz. Eğer üyeyseniz ama benden bir mesaj almıyorsanız özellikle Gmail kullanıyorsunuz. Bu bayağı yaygın biliyorsunuz. Lütfen tanıtım, update, social, promotion gibi isimleri olan o kategoriler bölümündeki klasörlere bir göz atın. Hatta en iyisi mete@inolives.is adresini bağlantılarınıza ekleyin. Evet, şimdi kaydımıza geçebiliriz. Bu bölümde görüşlerine yer verdiğim katılımcılarımız sırasıyla Esra Öcal, Müge İrfanoğlu, Özge Saygün, Alim Küçükpehlivan, Mustafa Aydın, Ekin Titrek, Selim Uysal, Belgin Elmas, Berin Demirezer, Talha Çelik ve Fatih Mehmet Turan. Şimdi sizi kitaptan izlenimlerimize baş başa bırakıyorum.
Ya, yaratıcılıkla ilgili açıkçası ben kendimi çok fakir bulurdum. Mühendislik eğitimin de belki sıkıntısı bizde böyle bir hani aslında mühendislik çok böyle geliştirmeye, Ar-Ge'ye yönelikmiş gibi geliyor ama Türkiye'deki mühendislik eğitimi aslında çok kalıplı bir eğitim. Benim de hep böyle zaman zaman kafamı bir yerlere vurduğum bir eğitim sistemi içerisinde geçmiştim. Bana çok ufuk açıcı mesajlar verdi. En sevdiğim cümle ya da benim artık bundan sonra hayatıma katacağım cümlelerden bir tanesi, bir sorunu yeniden kurgulamanın en güçlü yollarından biri onu insanileştirmektir kısmı. Yani herhangi bir sorunu çözemediğimiz zaman onu bir insan gibi algılayıp karşımızda onu insani olarak değerlendirip ete kemiğe büründürüp yapmak. Aslında ben bunu pazarlamada çok kullanıyorum. Herhangi bir hedef müşteri vesaire dedi de diyorum ki bunu bir insanileştirin. Yani o müşteriniz bir kurum bile olsa o kurum ne ister, ne duyar, ne düşünür diye hep sorduğum şeylerden biri. Dolayısıyla bu bundan sonra da başka şeylere uygulayacağım bir şey. Yani herhangi bir problemi de insanileştirmek yaratıcılık anlamında çok çığır açan bir şey bence. Örneklerden en çok belki mesleki olarak MR sistemiyle ilgili olanı beğendim. Bilmiyorum dikkatinizi çekti mi? MR sistemleri ilk dizayn edildiğinde tabii çok kötü bir sistem. Çok gürültülü, çok karanlık, işte bir tabut hissi veriyor vesaire. Bunu çocuklar için düşününce nasıl yaparım diye C'deki o mühendisin geliştirdiği sistem bana çok keyif ve ilham verdi.
Ben de esasında çok keyif alarak okudum. Çok böyle beklentim yüksek değildi bu kitabı ilk elime aldığımda. Yani ilk başta yazarların IDEO'nun kurucusu olduklarını bilmiyordum. O yüzden hani herhangi birileri yazmış gibi geldi. Sonra bir kere IDEO'nun kurucuları olduğunu görünce bir heyecanlandım. Çünkü ben bundan bağımsız onların hani newsletter'ını falan da takip ediyordum. Hani hep eğitimlerine katılmak isteyip bir türlü bütçe yaratamamıştım. O açıdan hani ilk başta yazarların kim olduğunu anlayınca bir tık heyecanım arttı. Ondan sonra okuyunca da gerçekten çok keyif aldım ben de. Hani Bir kere şey çok güzeldi. Daha önce yaşadığım o çeviriyle ilgili sıkıntılar hiçbiri yoktu. Çok güzel bir çeviriydi. Çok duru ve akıcıydı. Kitabın anlatılışı da öyleydi. Yani bölümlere ayrılması, verdiği örnekler çok somut ve netti. O yüzden hem çok hızlı okudum hem de çok keyif alarak okudum. Ve benim de gerçekten motivasyonumu arttırdı. Beni en çok etkileyen söz bu, şu Newton'un atalet yasasından bahsediyor ve esasında konuşma eyleme geç diyor ya, o beni çok etkiledi. Esasında hep bildiğimiz, hep söylediğiniz bir şey ama günün sonunda hani analiz etmektense, işte onlar da değerli tabii ki, bir şeyleri düşünmektense aksiyona geçip o aksiyonun sonuçlarıyla ilerliyor olmak çok daha önemli. Bunu paylaştığı örnekler de güzeldi. Orada özellikle şeyi not aldım. Bilme yapma boşluğu konusu da o bölümün içinde geçiyordu. Bir şeyleri bilmek farklı bir şey. O bildiklerin üzerine aksiyon alabilmek çok önemli. Örneklerin hepsi çok güzeldi. Güzel olmasının sebebi aslında çoğu yerde duymadığımız örnekler vardı. Genelde bu tarz kitaplarda böyle basma kalıp örnekler oluyor. Daha önceki toplantılarda da konuşmuştuk. Burada güzel de örnekler, farklı örnekler var. Kitabın sonundaki o şey kısmını da çok sevdim. Kullanabileceğiniz o testler, deneyler kısmını da çok sevdim. Hatta birkaç tanesini alıp denemeye de başladım. Hani farklı kontekstlerde kullandım ama mesela hiyerarşiyle ilgili bir sıkıntı vardı. O şapka örneğini hani ben yaratıcılık açısından değil ama bir takımın içerisinde hiyerarşiyi azaltmak adına kullandım. Hatta online bir ortamda kullandım. Ben daha önce de bahsettim, çeviklikle ilgili çalışıyorum. Çevik çalışmayla ilgili çalışıyorum. Esas da kitabın bir güzelliği de burada anlatılan her şey bizim çevik dünyada yapmaya çalıştığımızla birebir örtüşüyor. Hatta bizim kendi şirket içindeki bir web sitemiz var. Oraya da bir yazı hazırladım. Yani bu kadar örtüşebilir diyerekten. Hiyerarşik yapılanmalardı işte o eski kurumsal yapılarda en sık karşılaşılan şey, sıkıntılardan biri esas. Onu yıkmaya çalışıyoruz bir nevi çeviklikle birlikte. Bu takımların içinde de karma takımlarla çalışıyoruz. Takımlarda farklı deneyimlerde, farklı hiyerarşilerden kişiler geliyor ve esasında ortak bir fikire ulaşıyor olmaları lazım. Yani bir lider yok orada, otonom takımlar ortak hareket ediyor olmaları lazım. O noktada o hiyerarşiyi kırmak adına mesela ortak yapılan bir toplantıda onu birazcık hani beyleri, hanımları da kaldırmak, birazcık o hiyerarşiyi de yok etmek adına toplantının başında hani ben birkaç tane böyle komik isim buldum bir PowerPoint üzerine. Oradan hani kendilerine seçtirdim hangi numarayı seçersin. Böyle hitap ettiler. Hem bir icebreaker gibi oldu, toplantıya daha yumuşak başlamayı sağladı. Hem de hani arada kullandılar bunu. Tam evet belki %100 olmadı ama o toplantı ortamını yumuşatması, o ilk baştaki düşünce döngüsünü kırması açısından çok keyifliydi, çok güzeldi.
Bu kitapta benim sevdiğim şeylerden bir tanesi, geçen gün şöyle bir şey yaşandı, oradan başlayayım daha doğrusu. LinkedIn'de kitaptan bahsetmeye başladığım zaman ben başladıktan sonra bir kitapla hayatınız değişmez gibi bir yorum geldi. Bu tip kitaplarla ilgili ben şunu düşünüyorum. Kendi içinde düşündürmeye devam ediyor. Evet, bir kitapla hayatımız değişmiyor ya da değişecek kitap belki de bu değil, aynen öyle. Bununla birlikte baktığınız zaman bu tipte düzenlenmiş fihristler çok ufuk açıyor. Oradan başka araştırmalara, sonra TED konuşmalarında kendinizi kaybederken buluyorsunuz. Ve sonra laf lafı açıyor. Burada mesela dikkatimi çeken bir örnek şuydu. Fear and Art, Love and Art gibi bir şeyden, bir seramik öğretmeninden bahsediyor mesela. Hem kiloyla hem de çıkan ürünle, değeriyle. O aynı örnek mesela aynı şekilde atomik alışkanlıklarda da vardı. Ve onlar yanılmıyorsam bu kitapta olduğundan dolayı o referansı verirlerken fotoğraf sanatçılığına çevirmişlerdi mesela ve altında dipnotları vardı gene arka tarafta. Biz bunu fotoğraf sanatçılığı olarak kullandık. Aslında buradaki öğretmenin vasfı seramik öğretmeni olmasıydı diye. Bir diğeri benim ayaklarımı yere bastıran bir şey bu kitapta karşılaştım. Geçtiğimiz senelerde bir aplikasyon için görüşüyordum fikir almak adına. Nasıl yapılır Android için işte diğer iOS tabanlı diye. O zaman gerçekten Zynga'da çalışan birilerinden fikir almıştım ve bana Getto testinden bahsetmişlerdi ama o dönem bu kadar farklı bir sektörde çalışıyordum, işin içinde değildim vesaire. Getto testi o zaman aklımda kalmış. Şu an ayaklarım yere bastı mesela burayı okuyunca. Yani bana da söylemişlerdi, bir app çıkarmak istiyorsan öncesinde gideceksin işte bir reklam bir yerden bir insanlara onu tanıtacak bir şey yapacaksın, ne kadar hit aldın ve sonrasında işte 500 kullanıcı, sonra 1000 kullanıcı bunun testlerini yayacaksın diye. Burada onu görmek gerçekten ciddi bir şey dedim. Yani ilk defa orada onunla karşılaştım. Onun haricinde çok keyifliydi. Örnekleri benim deneme fırsatım olmadı Müge gibi henüz. beraber çalıştığım insanlar üzerinde. Ancak dediğim gibi hayatı değişmez insanın. Fakat laf lafı açan bir kitap bence. O değerde buldum ben de.
Sadece bizde Türkiye'de değil belki ama yani yurt dışında da belki böyle bir şey var ama bu yaratıcı olmak çok fazla sanatsal aktiviteyle özdeşleştiriliyor ya bir şekilde yani yaratıcılık sanata özgü bir şeymiş gibi kabul ediliyor. Bu aslında insanların kendini yaratıcı olarak ifade etmesinin bile önüne ket vuruyor. Yani ben bile hani yaratıcı bir insan olduğumu düşünürken ben yaratıcı bir insanım diyemem diye düşünüyorum. Çünkü bir şekilde bir şey çizemiyorum. Ne bileyim bir müzik yapamıyorum. Yani müzik kulağım çok iyi ama yani bir şey çalamıyorum. Yani sonuçta bir beste yapamıyorum falan. Halbuki olay bu değil yani. Yaratıcılık bundan ibaret değil. Sanatsal bir şey ortaya koymak değil. Bir iki farklı görünen şey arasında bir mantık kurmak yani daha basit ifadesiyle. Bu maalesef bize yani bu bir nevi lanet gibi bir şey yani bu yaratıcılığın böyle kabul edilmesi diye düşünüyorum. Kitapta onu okurken tekrar onu fark ettim. Ben yaratıcıyım aslında ya falan dedim.
Ben kitabı okur okumaz hemen herkesi tavsiye etmeye falan başladım. Böyle çok beğendim. Bir sürü kişiye de aldırdığımı tahmin ediyorum. Öyle bir faydamız olmuştur diye tahmin ediyorum. İki şeye ayırıyorum. Ben işte bu yaratıcı ve özgüven kısmı. Yaratıcılığı hakikaten ben de aynen bir sınıf şeyi gibi görüyordum. Onun öyle olmadığını burada kitap ifade etmiş. Belki birkaç deneyerek de onun öyle olmadığını görebiliriz. Hissedebiliriz daha fazla. Özgüven konusunu ben 10 yıl önce uzun koşuya başladığımda hep söylerlerdi. Koşunun yarısı şeydir, işte mindset'tir yani sen onu hayal etmen lazım diye. Hakikaten böyle işte 40 kilometre, 60-90 gibi uzun ultra koşularda iyi koşucuyla kötü koşucu baktığında iki kişi yan yana gördüğünde ya bu bitiremez diyeceğin kişi 90 kilometreyi bitirmiştir. Sırım gibi gördüğüm kişi de işte 30-35. Kilometrelerde bırakmıştır. Ve şeyde görüyorsun yani onu kafada ve başta bitirmiş olmakla, başlamakla görüyorsun. Hakikaten yarışı işte parçalara bölerek, orayı bitirdikçe diğer kısımlara geçerek uzun koşular koşulur. Burada da benzer analizler var. O kısımlar çok yabancı gelmedi ama bu yaratıcılık kısmında bir iki örnek çok beni etkiledi. Birisi o işte 20 kilo seramik konusu ve işte bir tane çok iyi bir şey üreteceksin diye iki ayrı grubu ayırdıklarında çıkan üretim çok ilginç geldi. Diğeri de bir şişe deneyi var. Birisi diyor ki bu şişeyi almayı deneyin. Diğeri de diyor ki bu şişeyi alın. Yani ikisinin arasındaki fark o kadar ilginç ki hakikaten şey çok önemli. Bir şeyi nasıl ifade ettiğin ve nasıl hedeflediğin işte onun özgüven kısmı hakikaten çok kıymetli. Kitap benim çok hoşuma gitti. Böyle hani ilk kitabı alırken şey gibi ya Just Another Self-Improvement Book gibi geliyor insana ama öyle değilmiş hakikaten. Böyle çok pratik kısımlarıyla birlikte okunabilir bir şeyle güzel bir tat bıraktı.
Ya benim için şöyle ben kısaca o kitap 2015 yılında benim hayatıma girmişti. Bir daha çıkmadı diyebilirim. Hani belki özet öyle söyleyeyim. 2015'ti. Çok net hatırlıyorum. Hatta kitabı aldığımda etrafındakiler şey demişti. Yani yok artık yani yaratıcı özgüven ne alaka yaptığımız işe bak senin okuduğun kitaba bak gibi ilk öyle başlamıştı. Belki o kitaptan ilk şeyim şuydu, Albert Bandura'nın aslında beni çok dikkatimi çeken o öz yeterlik algısı. Benim için hayatımın en önemli şey öz yeterlik algısıydı. Öğrenme ve gelişim üzerine çalıştığım için biz genelde müfredatı öğretmeye çalışıyoruz. Bir anda değiştirmeye çalışıyoruz. Hala da tasarımlar böyle yapıyoruz bu ara. Bu benim kendi tasarımımı çok etkiledi diyebilirim. Hani oradan da zaten Learning Sprint gibi kendi kreatif şeylerimiz çıkmıştı. Şirketle çok denedik. O yüzden hani özellikle kendi yaratacak anlamda da beni çok tetikledi diyebilirim. Böyle kısaca bahsetmiş olayım.
Ben çok kısa şöyle bir girdi yapmak istiyorum. Aslında bu kitabın hikayesi şöyle enteresan. Ben sizin podcastlerinizde Mustafa ile olan konuşmanızı dinleyip Mustafa ile tanışıklık kazanıp Mustafa ile arkadaş olup Mustafa'nın önerisiydi bana bu kitap. Bu da böyle bir aslında üçümüzü şu an böyle bir bağlayan bir güzel anekdot oldu. O yüzden paylaşmak istedim.
Harika ya, harika. Yani işte bu yetiyor yani hakikaten insana. Bütün çabasına değiyor hakikaten. Çok teşekkür ederim.
daha önce anket şeklinde yapanlar da olmuştu. LinkedIn'de işte kişisel gelişim kitabı okuyor musunuz? Faydalı oluyor mu vesaire? Tamam, hani gerçekten belki bir tane okuyunca bir şey olmuyor ama bir tane okuyoruz, işte farklı insanlarla tartışıyoruz, tanışıyoruz, konuşuyoruz. Bir tane daha okuyoruz, 3-5 tane daha okuyoruz ve gerçekten de hani en azından kendim için ben faydalı olduğunu düşünüyorum. Belki bir günde değiştirmiyor hayatımız ama az önce Mustafa'nın söylediği gibi belki uzun dönemde değiştirebiliyor. Ya söylenen şeylerin pek çoğunu ben de not almıştım. Tekrar etmek istemiyorum onları. 3-5 nokta var değinilmeyen. Onları söyleyeceğim. Birincisi, kitabın en başında şey vardı, ben onun altını çizmiştim. Çocukken işte birçok şeyi parçaladık ve bazılarını tekrar birleştirdik diye bir not vardı. O benim de ve muhtemelen burada olan tek çok arkadaşın da yaptığı bir şeydi. Ve hani senin söylediğin gibi aslında şey, hani yaratıcılık içimizde çocukken olan bir şey ama sonradan bir şekilde maalesef elimizden çıkıyor. Onun dışında çok üzerinde durulan bir şey, hani benim biraz da işimle ilgili aslında daha fazla dikkat edeceğim bundan sonra, saha gözlemi meselesiydi. Ben de bir sivil toplum kuruluşunda çalışıyorum. Genelde işte bizim bir ihtiyaç belirlerken işte ihtiyaç analizi yapılır. Bu analiz yapılırken de işte çok klasik metotlar kullanıyor. İşte sorular, anketler vesaire vesaire. Ama burada hani asıl saha gözleminin, o insanların gözünden olayların nasıl yapıldığının daha faydalı olduğunu, hani biz de yapıyoruz ama gidip onların evlerinde oturmak vesaire gibi olmuyor. Hani ya bir odak grup görüşmesi yapıyoruz ya bir anket yapıyoruz. Buradaki saha gözleminin o şeydeki farklı bakış açısının yansıtmasını bayağı fazla üzerinde düşündüm. Yine farklı bir noktada yaratıcı destek ağıydı. Bu bizim Derya ile de ilgili belki bağlayabiliriz diye düşünmüştüm. Orada işte annesinin katıldığı, bizim hani ülkemizdeki tabirle günden bahsediyor aslında ama hani bunların çok önemli olduğunu söylüyordu. Ben de hani o bağlamda Derya topluluğuna üye olmanın ve işte bu kitap kulübüne katılmanın ne kadar faydalı olabileceğini bu kitapta da gördüm. Son belki şeyi söyleyebilirim. Başarısızlık şeyinin de çok fazla üzerinde duruyordu. Birden fazla bölümde başarısızlıktan bahsediyordu. O da ayrıca not aldığım şeylerden bir tanesi. Hani benim aslında yapmam gereken şey, kitapta da çok örneğini veriyordu, yapamadığım şey çok fazla planlama ve işte en iyisini yapma şeyine çok takılıyorum. O yüzden çok fazla planladığım ama üzerine tam olmadığı için yazamadığım yazı var mesela. Şu an 20 tane falan bir yazı bekliyor. Onları bir an önce artık çıkartmaya deneyeceğim. Benim sorunum aslında şey, hani bunu bilmemek değil, yine kitaptan örnekte know do olayı, yani bilip de yapmamak, yapamamak falan. Evet. Yani bence de şey, hani ben ilk defa okudum bu arada ama herhalde Mustafa'nın söylediği gibi benim de başucu kitaplarımdan birisi olacak gibi görünüyor.
Ben de bir eğitimci olarak kitabı bayılarak okudum. Hatta bütün öğrencilerimi okumaları için de ödev vermeyi düşünüyorum. Çünkü o kadar çok altını çizdim ki, o kadar çok örneğin, o kadar çok yerin. Ve maalesef yine bir eğitimci olarak hani eğitimde ne kadar insanların hem özgüvenini hem de yaratıcılığını mahvettiğimizi, yani kitapta da söylüyor, bir kez daha gördüm. İşte sürekli bahsettiğimiz Bandura'nın kuralından bahsediyor. Şey çok hoşuma gitti benim, Selim'in başarısızlık vurgusundan yola çıkarak ben de söz alayım hemen bu arada dedim. Başarı kadar en az başarısızlığın üzerine duruyor ve bir anti portföy oluşturmaktan bahsediyor. Bu mesela bence müthiş bir kavram. Ben işe alan bir yönetici olsaydım insanların CV'sinden çok herhalde böyle bir portföy hazırlamasını isterdim. Bundan sonra bu kitabı okuyan birisi olarak. Tibetçe'de yaratıcılığın doğal olarak çevrilmesi çok hoşuma gitti benim. İşte kreşte eğitime başladığımız anda hepimiz çok doğal davranıyoruz ama daha sonra işte sosyal baskılarla toplum dışına itilmekle öyle bir korku geliştirerek yaratıcılığımızı da özgüvenimizi de öldürüyoruz bir bakıma. Ve bunda da maalesef aldığımız geri bildirimlerin çok büyük önemi var. Şimdi burada bir öğretmen eğitimcisi olarak yine ben kendime bir sürü ders çıkardım. Geri bildirim üzerine bir süredir çalışıyorum ve geri bildirim vermeyi öğretmenler olarak ne kadar bilmediğimizi,
çalıştıkça daha net görüyorum. Aslında bu sadece eğitim hayatında değil, okuduğum çalışmalarda işte çocuklara söylediğimiz cümlelerin şu an rakamını hatırlamıyorum ama inanılmaz büyük bir uçurum vardı. Verdiğimiz pozitif geri bildirimlerle negatif geri bildirimler arasında tabii ki negatif geri bildirimlerin ne kadar çok olduğu, ne kadar cesaret kırıcı şeyleri sürekli söylediğimiz, işte bunlarla büyüye büyüye artık dediğim gibi ne özgüvenimiz kalıyor ne yaratıcılığımız kalıyor maalesef. Halbuki yaratıcılık bir kas diyor kitapta da. Ben de bunun böyle olduğuna çok inanıyorum. Biz bir grup arkadaşla yaratıcı aktivitelerin olduğu bir kitap yazdık. Kaç yıl önce hatırlamıyorum. Ve o zaman gerçekten o kasın nasıl geliştiğini ben bizzat kendi hayatımda da gözlemliyordum. Çünkü şimdi sürekli neyi nasıl farklı yapabilirim diye düşünüyorsunuz. Yolda yürürken gördüğünüz bir şeyi farklı amaçlarla nasıl kullanabilirim diye düşünüyorsunuz ve bu kas gelişiyor bir süre sonra. Böyle o kadar güzel, hani kullanmaktan o kadar keyif aldığımız kitabın içinde aktiviteler çıktı ki sınıfın içinde hani en az çocuklar kadar biz eğleniyoruz, öyle söyleyeyim. Çünkü işte farklı açılardan bakmaya başlıyorsun. Böylece aktivitelerde ne bileyim 55 yaşında kırmızı etekli bir kadın kaydıraktan kayıyor da 7 yaşındaki bir çocuk takım elbiseyle oturup bankta işte şey yapıyor, gazete okuyor falan. Ya da ne bileyim İngilizce öğretmeni yetiştiren bir eğitimciyim ben. Oradan örnekler vereyim. Mesela işte klasik her gün ne yaparsınız aktivitelerini şeye çeviriyoruz. İşte Selena Gomez yumurtasını nasıl sever? İşte ne bileyim Bill Gates cumartesileri kaçta kalkar acaba? Kalktıktan sonra ne yapara dönüştürüyorsunuz? Ronaldo'nun kaç tane kırmızı çorabı vardır acaba gibi. İşte bu bir tanesi aklınıza gelince sonra bunu döndürüyorsunuz ve o kadar çok oluyor ki fikir. Siz bile hayret ediyorsunuz. Bir bardağı kullanmanın işte bir sürü yolunu görüyorsunuz ve bunu çocuklara da öğretebiliyorsunuz. Okullarda aslında zaten var olan, çocukların içlerinde zaten var olan yaratıcılığı öldürmezsek bence Türk toplumu olarak bu konuda çok iyiyiz diye düşünüyorum ama eğitim sistemimiz maalesef var olan potansiyelimizle çok örtüşmüyor. Ben o kadar çok dediğim gibi cümlenin altını çizdim ki işte birkaç tane okuyayım buradan mesela. Başarının birçok babası olur ama başarısızlık yetimdir diyor. Oysa başarısızlıktan öğrenmek için onu sahiplenmeliyiz cümlesi mesela çok hoşuma gitti. Başarısızlık berbattır ama öğretir diyor. O da yine hayatımızda başarısızlıklardan öğrendiğimiz pek çok deneyim var ama yine eğitim sistemine geleceğim ben. Eğitim sisteminde maalesef yapılan hatalar o kadar tölere edilmiyor ki. Hep başarı üzerine odaklanıyoruz ve başarısızlığı cezalandırıyoruz. Yapılan her hatayı yakalayıp İngilizce öğreniminde mesela çocuğun her söylediği yanlışı yakalayıp onun üzerine gidiliniyor. Biliyorum, gözlemliyorum, görüyorum. Bu sefer çocuklar konuşmaya korkan insanlar oluyor. İşte Türk toplumu da anlıyorum ama konuşamayan bir toplum oluyor İngilizce açısından değerlendirirsek. Cesaret sadece küçük adımların birikimidir diyor. Yani bu gözümüzde çok büyüttüğümüz cesur olmak, yaratıcı olmak kavramlarının aslında o kadar da bize uzak olmayan kavramlar olduğunu kitabı okuyunca bir kez daha hatırladım. Kitabın en sonundaki alıştırmaların bazılarını zaten uyguluyordum. Bazılarını da tekrar derslerde uygulama kararı aldım. Mesela 30 daire alıştırması en hoşuma giden, en pratik uygulanabileceklerden birisi geldi gibi geldi. Daha konuşabilirim ama çünkü gerçekten ben çok keyif alarak okuduğum bir kitap oldu. Tekrar tekrar dönüp böyle ara sıra bakılabilecek başucu kitaplarından birisi oldu diyebilirim.
Görevden Türkiye kısmında kalp ve dolar tahterevalisinin olduğu bir şey vardı. Hatırlarsınız muhtemelen. Orada mesela şey hani işiniz ve işte bu sizin ne denir, tutkun mu, iş mi vesaire konuları da benim bayağı özellikle düşündüğüm şeydi. Hani aslında çalıştığım iş hani aslında tutkuyla yaptığım da bir şey ama acaba daha tutkuyla yapacağım bir şey var mı diye falan düşünüyorum. Hani procrastinate ederken yaptığım şeyleri mi aslında iş olarak yapmalıyım falan diye düşünüyorum. Orada şeyi söylüyordu işte eğer faturaları ödemek için ya da işte geçim sağlamak için işi yapıyorsanız hani çoğunlukla işte hafta sonları ya da leisure işte aktiviteler yapmak için yaptığınız şeyler için çalışıyorsunuz gibi bir söz vardı. Bir de Confucius'tan bir alıntı vardı orada. İşte sevdiğiniz işi seçin. O zaman hiçbir gün çalışmak zorunda kalmazsınız gibi bir şey vardı. Bunlar da aldığım notlardan.
Çok teşekkürler.
Ben tam bunun üzerine bir şey eklemek istiyorum. Çünkü ben de bu konuyu, benim de dikkatimi çeker. Yani kitabın bütünlüğü içinde farklı bir konu olduğu için girmedim ama benim de en çok dikkatimi çeken konulardan biri bu maddeydi. Hatta ben de LinkedIn'de onunla ilgili bir anket yaptım. Gerçekten merak ettiğim için. Ve sonuçta hani esasında
evet,
beni
ben
biraz
de oy kullanmıştım.
Yani hani merak ettiğim için, çünkü benim de bakış açım şeydi. Gerçekten işin nasıl algılandığı çok şekillendiriyor. Şimdi ben anketi çıkan kişi olarak kimin ne kullandığını da görme şansım oldu. Ve tanıdığım kişiler olduğu için hakikaten aynı işi yapan insanların kimisi iş olarak algılarken birebir, kimisi bunu bir tutku olarak algılayabiliyor. Yani orada algı gerçekten çok fark ettiriyor. Yani yaptığınız işin ötesine geçiyor. Benim de bayağı sorguladı, beni sorgulatan noktalardan bir tanesi oldu bu. İş mi yaptım? Belki bir kısmı iş, bir kısmı tutku mu? Doğru tutkuyu bulmak. Ben de bayağı kafa patlattım onun üzerine.
Kesinlikle. Zaten yani aslında bir yandan şu da söyleniyor ya, yani sevdiğin, tutkulu olduğun işi yapmak en ideali tabii, ama bazen de hani yaptığın işi tutku, içinde bir tutku bulmak da, işte hani yine çok örnek verilir, işte Kennedy soruyor NASA'da bir janitor'a temizlikçiye soruyor, işte sen burada ne yapıyorsun diye, uzaya adam gönderiyoruz diyor falan, hani ben burada uzaya adam, yani çünkü bir şekilde onun temiz olması, temiz tutması orayı falan filan, bir şekilde hani o şeyin, görevin başarıya ulaşmasında bir etki şey yapıyor. Yani sonuçta kesinlikle o tutkuyu yakalamak lazım, yani ya bir şekilde tutku üzerinden ya da yaptığın iş üzerinden tutkuya gitmek lazım hakikaten.
Tutku deyince kendimi tutamıyorum. Bilgi paylaşımı yapmak istiyorum müsaadenizle.
Estağfurullah.
Tutku duyduğumuz işte mi çalışmalıyız yoksa işimiz içerisinde bir tutku mu bulmalıyız? İkisi de olur. Hani hiç fark etmez. Önemli olan o tutkuyu yakalamak. Ben sadece hani burada naçizane sizlerle şu soruyu paylaşmak isterim. Sabah uyandığınız zaman bütün sıfatlarınızı bir kenara koyduğunuzda, anne olmak, baba olmak, annenizin babanızın çocuğu olmak, arkadaş olmak, dost olmak, her neyseniz bütün sıfatlarınızı kenara koyduğunuzda o sabah ne için uyanırsınız? Ne için uyanırsınız? Hani bunun cevabını eğer kendinizle konuşabiliyorsanız, işte o zaman gerçek tutkuyu bulmuş demeksiniz. O tutkuyu bulduğunuz zaman da zaten o yataktan yaşasın, bugün yine kalktım ve ben bugün yine bununla beraberim. Diğerleri sizinle beraber gelecek olanlar. Ama sabah kalktığımda, ya şimdi kahvaltı hazırlamak zorundayım, ondan sonra işe gideceğim, sonra geri geleceğim, X yapacağım, Y yapacağım dediğiniz zaman hayat sizi işin içine katmış olur. Ama akşam yatarken de bugün yine harika bir gündü, ben neden uyandığımı biliyorum, şimdi neden uyumam gerektiğini biliyorum, çünkü biraz dinlenmem lazım yarın aynı enerjiyle kalkabilmem için. Tutku burada küçük bir yerde kalıyor. Onu da eğer arz ederseniz sonra daha detaylı olarak konuşuruz.
Ticaret Üniversitesi'nden bir kişi, ismini de vereyim. Gündem İntepe diye. Onun çıkarttığı bir özetteki bir paragraftan ben de bir şey paylaşmak istiyorum. David Kelly, Kilden At diye bir bölüm var. Çocuk yaşta başlamış korkusu. Orada Kilden At yaptığı sırada bir tane yanına kız gelip bunun çok korkunç olduğuna, hiç ata benzemediğini söyledikten sonra bir müddet, uzun bir süre yani hiç yaratıcı bir şey yapamamış. Bunu da eğitimle bağdaştırıyor. Yani şu eğitimde de kişilerin başarısız olduğu ile ilgili bir şey söylendiği zaman daha sonra ileriki hayatlarında da bunun olumsuz etkileri olabiliyor. Mesela bizim kendi eğitim sistemimizde de ilkokuldayken bir matematik çocuğun matematiğe yatkınlığı var ama matematik hocası derste bir kez onunla alay edebilir. Veyahut da kızabilir farklı bir şeyden dolayı. Dolayısıyla o kişi tamamen matematiğe küsmüş olabiliyor. Aynısı bütün branşlar için geçerli. Veyahut da tam tersi de var. mesela ortada olan bir kişiye bir öğretmenin çok iyi davranabilir. Dolayısıyla çocuk da onun o iyi davranışından dolayı o yöne olumlu şekilde eğilebilir.
Şimdi aslında 3 tane başlığım var. İlk olarak 2018 yılında ben bu kitabı okumuştum da David Kevin'in YouTube'daki videosuna denk gelmiştim. Bir de benim şöyle bir yöntemim var. Sürekli aslında alıntıları yazdığım bir defterim var. Hatta Zengin Baba, Yoksul Baba kitabından sonra okumuşum 2018'in Aralık ayında. Burada bir ilk başlıkta şey var. İşte bir şey çizerek ifade etmek. Yani normalde bir mimar, işte bir sol beyin işte hep konuşuyoruz ya bazen size sol beyin, sağ beyin. O klasik tipik sol beyninin yapması gereken şey o çizimi yetiştirmekse orada şey örneği veriyor. İşte çizimde bile şey var. Özgüven eksikliğine rastladığımızdan bahsediyor. İşte çok iyi bir endüstriyel tasarımcının kafasında mükemmel olma şey olduğu için, düşüncesi olduğu için bunu yakalayamama korkusu var. İşte bir iş adamını zaten yapamıyorum, kendimi aptal yerine koymayayım diye bir çizim yapamama korkusu var. Yani çizim dediğimiz şey aslında çok basit ve ana sınıfından itibaren sürekli aslında bize öğretilen bir şey. Fakat onu yaparken bile birilerine rezil olma düşüncesi. İşte benim sonlara doğru söz alma isteğimle de aynı aslında. Ben niye sonlara doğru söz alıyorum? Çünkü yaratıcı özgüven konusunda belki biraz daha çalışmam gerekiyor. Yani gibi. Bekleyip görme, işte insanlar ne yapacak falan deme durumları söz konusu. Burada çok ilginç bir şekilde beceri dağılım eğrisinden bahsetmişti. 2018'de aldığım notta. Bu beceri dağılım eğrisi herkese eşit verilmediğinden bahsediyor kitapta. İkinci olarak benim şöyle bir şeyim var. Mesela bugün Alman vize temsilciliğine gittim İdata'ya, işte Gayrettepe'de. Evraklarım tamam ama yine de vize. Hani almak için gidiyorsunuz ya, bir korku var, bir şey var. Yaratıcı özgüven şunu söylüyor. Sen çok iyi ol, sen kendini iyi ifade et. Fakat ben şunu söylüyorum. Karşı taraf, işte güvenlik olsun, diğerleri olsun, bunlara ben iyi hissettirmeliyim. Yani ben gittiğim zaman, çünkü onlarla iyi geçinirsem belki çok fazla sıra beklemeyeceğim. Biraz empati yaparak karşı tarafa doğru bir yakınsama yaptım. Nitekim öyle oldu. Yani bütün işlemlerim bugün bitti ve ben saat 2'de gittim. 4'te bitti tüm işlemlerim. Hiç vize, randevu falan almamıştım. 2 saatte her şeyi çözdüm çünkü 2 saatte her şeyimi koymam gerekiyordu zihnimde. Niye bunu yaptım onu da bilmiyorum ayrıca. Hani onu da tartışmak gerekiyor. Öncesinden randevu al falan ama bazen öyle olmuyor. Yaratıcı özgüven şunu söylüyor, hani sen iyi ol ve sen aslında yaratıcılığı tetikle. Ama ben de diyorum ki bir dakika, karşı taraf bu kitabı okumadı. Karşı taraf bu enformasyona sahip değil. Sen onun biraz ona yakınsa ve ona göre davran. Empati, işte diğer iletişim kanalları. İkinci olarak bu var. Üçüncü olarak da aslında ben de eğitmen, hani eğitim camiasında ben anlam çalışıyorum. Anlam 7, bir arasında da konuşmuştuk, işte Endüstri 4.0, Toplum 5.0. İşte fütüristler fütürizm 6.0 diyor. Ben de anlam 7.0 diyorum. Böyle bir motto, böyle bir felsefem var. Anlam7.com. Hani buradan da reklam yapalım. Yaratıcı özgüven denilen şey aslında bir bakıma sürekli yenilenen bir şey. Hani ana sınıf örneği veriyoruz. Birinci sınıf, beşinci sınıf örneği. İşte sanki çocukken ipin ucunu kaçırmışız gibi ama ben de hep diyorum ki Mimar Sinan vardı. 83 yaşında Selimiye'yi yaptı ve 100 yaşında öldü. Yani 83 yaşında ustalık eserini yapan bir kişi var. Bu toprakları yetiştirdiği biri. Bunun getirdiği bir enformasyon var. Bizde 50 yaşından sonra emeklilik hayalleri var. Demek ki 80 yaşında da yaratıcı olabiliyor. 80 yaşında da bir şeyler yapılabiliyor. Yeter ki bunu sürekli bir şey olarak, yani geliştirme kategorisi olarak koyup biraz daha sürecimizi ileriye taşıyalım. Diğer türlü edisinden sonra iş bitmiyor, edisinden sonra iş başlıyor. Teşekkür ederim.
Bu podcast'te tasarım odaklı düşünme çerçevesinde hem yurt içinden hem yurt dışından kimi zaman davranış psikolojisi üzerine bir akademisyeni, kimi zaman bir tasarımcıyı, kimi zaman bir iş insanını, kimi zaman da değişim veya inovasyon üzerinde firmalara destek veren bir danışmanı ağırlıyorum. Amacım Türkiye'de bu konulara farkındalık oluşturmak. Buraya kadar dinlediğinize göre sizin de bu konulara ilgi duyduğunuzu anlıyorum. Sizden ricam, güzel bir esnaf geleneğini devam ettirelim. Bu podcast'ten memnuniyetinizi arkadaşlarınıza, eleştiri ve önerilerinizi benimle paylaşmanızı istiyorum. Sanıyorum bunu en kolay LinkedIn üzerinden yapabilirsiniz. Beni ve Değer Yaratmanın Formülü sayfasını bağlantılarınıza eklerseniz çok memnun olurum. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşça kalın.